Ayrım 6, Büyük İslam İlmali, sayfa 49. Müçtehitlerimiz. Dünyanın her tarafına yayılmış olan milyonlarca Müslüman, İslam tarihinin ilk asırlarından zamanımıza kadar ibadet ve hukuk meseleleri hususunda dört büyük müçtehitten birine bağlana gelmişlerdir. Bu dört müçtehit şu zatlardır. 1. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Adı Numan'dır. Babasının adı da Sabit'tir. Hicretin 8. yılında Kufe'de doğmuş ve 150 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sabit, İmam Hazreti Ali'nin hizmetinde bulunmuş ve kendi nesli için onun duasını almıştır. İmam-ı Azam'ın annesi, babası Sabit öldükten sonra İmam Cafer-i Sadık ile evlenmişti. İmam-ı Azam bu muhterem zatın yanında yetişmişti. Ashab-ı kiramdan birkaç zatı görmüş olmak şerefini kazanmıştır. İmam-ı Azam'a uyanlardan her birine Hanefi veya Hanefiyül mezhep denir. Biz Türkler ve diğer ırklara bağlı olan birçok Müslümanlar bu büyük müçtehidin mezhebine uymuş bulunmaktayız. Onun için amel bakımından imamımız İmam-ı Azam'dır. İmam Ebu Hanife Hazretleri bütün ehli sünnet tarafından saygı duyulan dört büyük müçtehidin birincisidir. İmam-ı Azam denilince yalnız bu hatıra gelir. İlmi, zekası, züht ve takvası çok yüksektir. İçtihadındaki yükseklik, mezhebindeki kolaylık ve mükemmellik bütün Müslümanlar tarafından benimsenmiştir. İmam-ı Azam'ın yetiştirdiği alimler arasında güçlü müçtehitler vardır. Fakat hepsi de esas bakımından hocalarına uymuş, hepsi de Hanefi mezhebinin fıkıh alimlerinden sayılmışlardır. Bunların en ünlüleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer'dir. İmam Ebu Yusuf'un adı Yakup İbni İbrahim el-Ensari'dir. Dedesi Sad, ashab-ı kiramdandır. Hicretin 113. yılında Kufe'de doğmuştur. 182 veya 192 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Harun-ü Reşid'in Kadılar Kadısı, Kadıl Kudatı olarak görev yapmıştı. İmam Muhammed Hasan Şeybani'nin oğludur. Babası Şamlıdır. Hicretin 135. yılında Vasıt'ta doğmuş olup Kufe'de yetişmiştir. 189 tarihinde Rey şehrinde vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Din ilimleri üzerinde 99 kitap yazdığı rivayet ediliyor. El Mebsut, El Ziyadat, El Camius Sağır, El Siyerul Kebir, El Siyerul Sayır adlı kitaplar bunlardan bazılarıdır. Bu kitaplardaki meselelere Zahirül Rivaye denir. Kitaplara da Zahirül Rivaye kitapları denir. Hanefi mezhebinde en geçerli rivayetler de bunlardır. İmam Muhammed, İmam Malik'ten ders okumuştur. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e İmameyn, iki imam denir. İmam Züfer, İsfahan'da ve Basra'da valilik etmiş olan Hüzeyl adında bir zatın oğludur. İmam-ı Azam'ın Züfer'e verdiği değer büyüktü. Hicretin 110 yılında doğmuş ve 158 tarihinde Basra'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İlmihalimizin ibadetlere dair kapsadığı meseleler bütünüyle İmam-ı Azam'ın mezhebine göre yazılmıştır. Bununla beraber bazı önemli meseleler de diğer müçtehitlerin mezheplerine de işaret edilmiştir. Hanefi mezhebinin ihtilaflı meselelerinde önce İmam-ı Azam'ın, sonra İmam Ebu Yusuf'un, sonra İmam Muhammed'in, sonra İmam Züfer'in görüşüyle işlem yapılır. Bu bir esastır. Bunlardan yalnız bazı meseleler ayrı tutulur ki sırası gelince açıklanacaktır. 2. İmam Malik İbni Enes. Hicretin 93. yılında Medine-i Münevvere'de doğmuş ve 179 tarihinde Medine'de vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Malik, Müslümanların haklı olarak kendileriyle övündükleri dört büyük müçtehidin ikincisidir. Çok yüksek bir ilme, üstün bir zekaya, büyük bir züht ve takvaya sahip idi. Mezhebi önceleri Endülüs'e, bütün Mağrib'e, Fas'a yayılmıştı. Bugün de Fas, Sudan, Trablusgarp, Cezayir ve Yemen taraflarında benimsenmiş bulunmaktadır. 3. İmam Muhammed İbni İdris el-Şafii. Hicretin 150. yılında Askalan'da veya Şam beldelerinden Gazze'de doğmuş, 240 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Şafii soyuca Kureyş kabilesindendir. Büyük dedesi Şafii gençliğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşma şerefine ermişti. Onun babası Sabit de Bedir Savaşı'nda İslamiyet'i kabul etmişti. Saygıdeğer bir sahabiydi. İmam Şafii dört büyük müçtehidin üçüncüsüdür. Büyük bir alimdir. Çok büyük bir tefsir ve hadis alimidir. Tıp ilminde şiir ve edebiyatta da ehliyeti vardı. Mezhebi doğu ve batı yönlerine yayılmıştır. 4. İmam Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli Şeyban kabilesindendir. Aslen Mervezlidir. Hicretin 164. yılında Bağdat'ta doğmuş ve 241 tarihinde yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam Ahmet de pek büyük bir alimdir ve dört büyük müçtehidin dördüncüsüdür. Hadis ilminde üstün bir yetkiye sahipti. Ezberinde 1 milyon hadisi şerif bulunduğu rivayet edilir. Müsned adındaki kitabında 30 bin hadis vardır. Büyük alim Kuhistani'nin sözüne göre hadislerin sayısı 50.700'dür. Zühd ve takvası yüksek ahlakı her türlü övgünün üstündeydi. Mezhebi Necd ülkesine ve İslam aleminin diğer bazı yerlerine yayılmıştır. Bu yetkili dört büyük imamın mezhepleri kitap, sünnet, ümmetin icmai ve fukahanın kıyası üzerine kurulmuştur. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnetten maksat Peygamberimizin mübarek sözleri, yaptığı veya yapıldığını görüp de yasaklamadığı işlerdir. Peygamber Efendimizin evvelce yasaklamadığı bir şeyi görüp de ona karşı susmaları o şeyin meşru olduğunu gösterir. Ümmetin icmaından maksat bir asırda bulunan bütün müçtehitlerin bir olayın şer'i hükmü hakkında birleşmeleridir. Peygamber Efendimiz ümmetim sapıklık üzerinde toplanmaz buyurmuştur. Bir hadisi şerifte de Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah yanında da güzeldir buyurulmuştur. Onun için Müslümanların din varlıklarını temsil eden bütün müçtehitlerin bir mesele üzerinde aynı görüş ve fikirde bulunmaları o meselede şer'an geçerli bir delil, bir hüccettir. Kıyas-ı fukahaya gelince bundan maksat da bir olayın kitap, sünnet veya icma-i ümmet ile sabit olan hükmünü aynı illet ve sebebe, aynı hikmete bağlayarak o olayın tam benzerinde de göstermekten ibarettir. Bu ikinci olay üzerinde varılan hükümde güzelce düşünülünce anlaşılır ki yine hüküm kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabit olmuştur. Müçtehit yaptığı kıyas ile bu hükmü yeniden meydana çıkarmış oluyor. Kıyas-ı fukaha bir içtihat meselesidir. Bunun meşru ve makbul olması şeriatça sabittir. Ey akıl ve düşünce sahipleri ibret alınız. Haşr 2. Mealindeki Kur'an emri buna delildir. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetinin fıkıh alimleri için böyle bir içtihadı caiz görmüş ve övmüşlerdir. Bir örnek gösterebiliriz. Peygamberimiz ashab-ı kiramdan Muaz İbni Cebeli radıyallahu anh kadı tayin etmişti. Peygamberimiz ona ey Muaz ne ile hükmedeceksin diye sorunca kitap ile hükmedeceğim, onda bulamazsam sünnet ile hükmedeceğim, onda bulamazsam içtihadımla hükmedeceğim cevabını vermişti. Peygamber Efendimiz de bu cevap üzerine Yüce Allah'a hamdolsun ki peygamberinin görevlendirdiği elçisini peygamberinin razı olduğu şeye kavuşturmuştur buyurarak memnuniyetini açıklamıştı. Bu bakımdan yetkili alimlerin kıyas yolu ile içtihat yapmaları da şeriatça pek güzel bulunmaktadır. Kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahaya edille-i erbaa, usul-i erbaa, dört delil, dört esas denir. Bütün müçtehitler tüm olarak bu dört delili kabul etmişler ve bütün şer'i hükümleri bu dört delilden birine veya birkaçına dayamışlardır. Artık bu delillerin hepsini kabul etmek de bir vecibedir. Bu deliller, insanların hak ve vazifelerini bildiren İslam hukukunun gelişmesini sağlayan birer yüksek feyiz ve hikmet kaynağıdır. Müslümanların dini hayatı bu feyizli hikmet ve ihtiyaç kaynağından asla uzak kalamaz. Yukarıda adlarını yazdığımız dört büyük imam Müslümanlar için Allah'ın bir rahmetidir. Bunlar dört delilden dini hükümleri çıkarmışlar ve Müslümanlara izleyecekleri yolu göstermişlerdir. Artık bunlardan herhangi birine mezhebine uyan kimse hak bir mezhebe bağlanmış, peygamberimizin yolunda bulunmuş demektir. Bu saygıdeğer büyük müçtehitlerin hepsi de dini meselelerin esasında birleşmişlerdir. Bu bakımdan aralarında ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım meseleler üzerinde ayrılık göstermişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki bunların çoğu görünüşte olan bir ayrılıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu büyük zatlardan biri azimet takva yolunu, diğeri de bir ruhsat müsaade yolunu seçmiştir. Böylece müminlerin önüne geniş bir rahmet sahası açılmıştır. İşte ümmetim arasında bulunan görüş ayrılıkları bir rahmettir. Hadis-i şerifiyle buna işaret buyurulmuştur. Düşünelim. Müslümanlıkta ibadetlere, muamelelere ve diğer konulara ait ne kadar çok mesele vardır. Bunların hükümlerini Kur'an'dan, sünnetten ve ümmetin icmaından bulup meydana çıkarmak öyle her Müslüman için kolay bir şey değildir. Bu çok büyük bir ilim ve dirayet işidir. İşte bu büyük müçtehitler yalnız Allah rızası için Müslümanlara gerekli olan bütün meseleleri açıkça bildirmişlerdir. Her asırda milyonlarca Müslümana ışık tutmuşlardır. Artık bu büyük zatların Müslümanlık alemine ne büyük hizmetlerde bulunduklarından, ne kadar teşekküre hak kazandıklarından kim şüphe edebilir? Bu kıymetli alimler büyük bir ihlas ve ciddiyetle ve çok güzel bir niyetle içtihat alanında çalıştıkları içindir ki doğruyu buldukları meselelerden dolayı ikişer kat, hata ettikleri meselelerden dolayı da birer kat sevap kazanmışlardır. Şunu da ekleyelim ki bu dört müçtehide ait dört mezhepten her birinin bağlıları kendi mezheplerinin daha doğru, daha isabetli, sünnet ve maslahata daha uygun ve daha elverişli olduğuna inanır. Aksi halde o mezhebi seçmelerinin bir manası kalmaz. Bununla beraber diğer mezheplerin kıymetini azaltmak da akıllarından geçmez. Bu dört mezhebin dördüne de saygı duyarlar. Bu saygı ehli sünnetin bir alametidir. Bilindiği gibi İslam hukukuna ait ilme fıkıh denir. Fıkıh, lügat anlamında bir şeyi olduğu şekilde tam olarak bilmek ve anlamak demektir. İbadetlere, muamelelere ve cezalara dair dini hükümleri bildiren ilme de fıkıh ilmi adı verilmiştir. Yazdığımız ilmihal bu fıkıh ilminin bir bölümüdür. Dini hükümleri ayrıntılı delillerden, yukarıda saydığımız dört delilden anlayıp çıkarmaya yetkisi olan İslam alimlerinden her birine fakih, çoğuluna da fukaha denir. Müçtehidler ise fukahanın en yüksek tabakasını teşkil ederler. Dini hükümleri göstermek ve açıklamak yetkisi bu ehliyetli fukahaya aittir. Ezberlerinde binlerce hadisi şerif, binlerce ilmi mesele bulunan nice insaflı alimler dini hükümleri belirlemek hususunda sözü fukahaya bırakmış, bu çok ince ve zor görevi yerine getirmek için kendilerinde yetki görmemişlerdir. Gerçek şu, mübarek isimleriyle sayfalarımızı süslediğimiz dört büyük imamdan ve muhterem müçtehitten her birine uyan zatlar arasında öyle derin ve geniş muhtelif ilimlere sahip kudretli alimler vardır ki her biri üstün ilim ve irfana sahip iken içtihat yapmaya cesaret göstermemiş, bu imamdan birine uymayı şeref kabul etmiştir. Artık dar bilgili kimselerin kendilerinde böyle bir yetki görmeye nasıl hakları olabilir? Kabul etmeliyiz ki dini meselelerle ilgili olayların hükümlerini öteden beri herkes tarafından kabul edilen bu büyük müçtehitlerden öğrenmek zorundayız. İçtihat gücünde olmayan kimselerin dini konular üzerinde müçtehitlerin mezhebine aykırı olarak kendi anlayışlarına göre hüküm vermeleri, kendi düşüncelerine göre cevap vermeleri Allah katında çok büyük bir sorumluluğa sebep olur. Bu şekilde bir kimse vereceği cevapta doğru olsa bile bilmeksizin cevap vermiş olacağından yine sorumluluktan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerifin meali şöyle. Sizin ateşe atılmaya en cesaretliniz fetvaya, dini meselelere cevap vermeye en çok cesaret göstereninizdir. Bir düşünelim, bir kimse tababet, matematik veya astronomi ilmine dair bilgisi olmadığı halde bunlar üzerinde söz söylemeye ve yazı yazmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olursa büyük hatalara düşmüş ve kendini çok küçük düşürmüş olur. Artık bu ilimlerden çok daha önemli ve geniş olan, üstelik sorumluluğu büyük olan dini ilimler üzerinde yeterince bilgisi olmayanların söz söylemeye ve cevap vermeye cesaret göstermeleri nasıl doğru olabilir? Böyle bir cesaret büyük sorumlulukları gerektirmez mi? Bunun benzeri insanların yapmış oldukları kanun maddelerini bilmeyen kimselerin bu maddeler konusunda gelişigüzel söz söylemeleri, bunların nelerden ibaret olduğunu ve nasıl uygulanacağını açıklamaya kalkışmaları asla doğru görülmez. O halde Allah kanunu olan yüce dinin yüksek hükümleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanların söz söyleyip cevap vermeye kalkışmaları nasıl doğru olabilir? İnsan bunun manevi sorumluluğunu düşünüp titremelidir. Maddi çıkarlar hiçbir zaman manevi sorumlulukları karşılayamaz. Eğer din konusunda herkes Müslümanlar tarafından kabul edilen muhterem bir müjdeyi de uymaz da kendi düşüncesine göre söz söyleyecek olursa, hak dinin yüce aslını kaybetmiş ve büyük bir sapıklık içine düşmüş olur. Nitekim böyle karanlık bir durum geçmiş ümmetlerden birçoğunun başına gelmiştir. Bu sebepten dolayı Müslümanlar böyle bir sapıklığa düşmemek için öteden beri bu dört büyük müçtehitten birine uymuşlar ve onu yol gösterici kabul etmişlerdir. Bu sayede de manevi sorumluluktan kurtulmak çaresini elde etmişlerdir. Sonuç, bu dört müçtehidin büyüklüğü üzerinde ve onların mezheplerinin hak olduğunda Müslümanlar çoğunluğunun birliği vardır. Bu dört mezhepten başkasına uyulmaması konusunda da yine bütün Müslümanların sanki bir birlik anlaşmaları olmuştur. Çünkü bu dört mezhebi kuran dört müçtehitten her biri Hazreti Peygamberimizin devrine çok yakın bir zamanda yetişmiş, büyük bir ilim ve güzel amellerle vasıflanmışlardı. Üstün bir zekaya sahip olan, eserleri zamanımıza kadar ulaşan ve bütün Müslümanların takdirini kazanan kimseler olmuşlardır. Böylece Müslümanlar arasında fazla ayrılık kapısı kapanmış, tam yetki sahibi olmayanların içtihada kalkışmalarına meydan kalmamıştır. Ara sıra meydana çıkacak bazı mesele ve olayların hükümlerini belirlemek için bu dört müçtehitten birinin uygulamış olduğu esasa ve benimsemiş olduğu usule başvurmak yeterlidir. Bunlara uyarak din ilimlerinde yetki ve faziletleri kabullenilmiş olan kimseler tarafından bu gibi mesele ve olayların hükümleri çözümlenip belirlenebilir. Bu saygıdeğer dört müçtehide İmme-i Erba'a dört imam denir. İmam-ı Azam'dan başka üçüne de İmme-i Selase üç imam denir. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Amin. 6. ayrımın sonu, sayfa 54.